Ayrım 30.
Siz sanırım iyice rahatsızsınız. Şu halde isterseniz sözüme son vereyim. Sonra sabırsızlığa benzeyen toplu kıpırdanmanın farkına vararak ekledi. Daha doğrusu sanıyorum ki ayrıntılarıyla bilinmesi gereken olayları kısaltarak anlatıvereyim. Bay Burdovski, bu işle ilgili olanlara, kanıtlara dayanarak anlatmak istediğim şudur. Pavlişçev'in annenize ilgi ve sevecenlik göstermesinin tek nedeni, annenizin Nikolay Andreyevich Pavlişçev'in ilk gençliğinde sevdiği çiftlik kızlarından birinin kardeşi olmasıydı. Kızın ani ölümü evlenmelerini engelledi. Bu gerçeğe tamamen uygun olayın pek az duyulmuş, belki de büsbütün unutulmuş olduğuna ilişkin kanıtlarım var. Ayrıca size, annenizin henüz 10 yaşında bir çocukken, Bay Pavlişçev tarafından evlatlık olarak yanına alındığını da söyleyebilirim. Kendisine oldukça güzel bir çeyiz hazırlamıştı. Bütün bu ilgi ve yakınlık, Pavlişçev'in kalabalık akrabaları arasında telaş, kuşku uyandırmıştı. Onun evlatlığı ile evleneceği bile düşünülmüştü. Ama sonunda genç kız kendi isteğiyle, bunu da kanıtlayabilirim, 19 yaşını bitirdikten sonra Bay Burdovski adında bir kadastro memuru ile evlendi. Zerre kadar iş adamı olmayan pederiniz Bay Burdovski'nin, annenizin drahoması olan 10.000 rubleyi alarak memuriyeti bırakıp ticarete atıldığını, aldatıldığını, sermayesini kaybettiğini, bunun üzerine acıya dayanamayarak içmeye başladığını ve sonunda hastalanıp annenizle evliliğinin 8. yılında öldüğünü, birkaç olay üzerine topladığım ve doğruluğuna emin olduğum bilgilerle kanıtlayabilirim. Bundan sonra durumu çok bozulan anneniz, kendisinin de söylediği gibi, senede 600 ruble bağlayan Pavlişçev'in asil yardımı olmasa bütün yıkılacakmış. Siz çocukken Pavlişçev'in sizi sevdiğini gösteren kanıtlar da var. Gerek bu kanıtlardan, gerek annenizin doğrulamasından, onun sizi yalnızca kekeme, sakat, güçsüz, zavallı bir çocuk olduğunuz için sevdiği anlaşılıyor. Oldukça sağlam kanıtlara dayanarak çıkardığıma göre, Pavlişçev'in hayatı boyunca güçsüzlere, doğanın hışmına uğramış herkese, hele çocuklara karşı garip, sevecenlik dolu bir düşkünlüğü vardı. Bu da bence davamız için son derece önemli bir noktadır. Son olarak Pavlişçev'in size karşı aşırı sevgisiyle ilgili araştırmalarımdan da övünerek söz edebilirim. Jimnaz'a onun yardımıyla girerek özel bir bakımla derslerinize devam ettiniz. Akrabaları ve ev halkı arasında zamanla onun oğlu olduğunuz, öz babanızın aldatılmış bir koca olduğu düşüncesi doğmuştu. En önemlisi de bu sanının Pavlişçev'in hayatının son yıllarında kesin, toplu bir inanç haline gelmesiydi. Herkes vasiyetname telaşına düştü. İlk olaylar unutuldu. Soruşturma olanağı da kalmadı. Bu zan kuşkusuz sizin kulağınıza da geldi ve sizi tamamıyla sardı Bay Burdovski. Tanışmaktan onur duyduğum anneniz bütün bu söylentileri bilmekle birlikte sizin de bunların etkisi altında bulunduğunuzu bilmiyor. Ben de hiç söz etmedim. Bay Burdovski, saygıdeğer annenizi Pskov'da hastalıklar ve Pavlişçev'in ölümünden sonra düştüğü en derin yokluk içinde buldum. Bana minnet gözyaşlarıyla ancak sizin sayenizde, yardımınızla yaşadığını söyledi. Gelecekte sizden çok şey de bekliyor ve daha sonraki başarılarınıza yürekten inanıyor. Lebedev'in yeğeni yüksek sesle ve sabırsızlıkla birdenbire "Sıktınız artık, bu romana ne gerek var sanki?" dedi. İpolit hızla kıpırdanmaya başladı. İğrenç, densiz. Burdovski hiçbirinin farkına varmadı, kıpırdanmadı bile. Gavril Ardalyonovich, ne gereği mi var, niçin mi diye sinsi bir hayret gösterdi ve son zehrini akıtmaya hazırlandı. İlkin, Bay Burdovski, ölen Pavlişçev'in kendisini oğlu gibi değil, iyi yürekliliğinden sevdiğine tamamen emin olabilir. Az önce makale okunduktan sonra Bay Keller'in yazılarını doğrulayan Bay Burdovski'nin hiç olmazsa bunu iyice bilmesi gerekir. Bunu sizi soylu bir adam saydığım için söylüyorum Bay Burdovski. Ayrıca Çabarov'un hırsızlık, dolandırıcılık amacı olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu da benim için önemlidir. Çünkü prens az önce heyecana kapılarak bu uğursuz konuda benim de hırsızlık, dolandırıcılık konusunda aynı düşüncede olduğumu söylemişti. Gerçi herkes bu düşüncede olabilir. Çabarov düzenbazın biridir belki de. Ama bu konuda ancak bir ortalık karıştıran, bir fesatçı olarak görünmektedir. Avukat olarak büyük bir kar sağlamayı umuyordu. Önce ustalıkla hem de doğru yapılmış bir hesaptı bu. Prensin eli açıklığına, ölen Pavlişçev'e karşı saygı ve minnet duygusuna, Sonunda en önemlisi, namus, vicdan konularında prensin şövalyece düşüncelere sahip olmasına dayanıyordu. Bay Burdovski'ye gelince, onun bu işe bir çıkar peşinde girmediğini söyleyebilirim. Ona kendi inançlarına uygun bazı düşünceler aşıladılar. O da doğruya, ilericiliğe, insanlığa hizmet olsun diye işe girişti. Anlatılan bu olaylardan sonra Bay Burdovski'nin görünüşe karşın temiz bir adam olduğu artık herkesçe anlaşıldı. Şimdi prens ona dostça yardımda bulunabilir. Hem de okullar ve Pavlişçev hakkında az önce konuşurken söz ettiği yardım teklifini yapabilir. Prens içten bir korku içinde, "Durun Gavril Ardalyonoviç, durun!" diye bağırdı. Ama geç kalmıştı. Burdovski hırsla, "Kaç kere söyledim para istemiyorum diye. Kabul etmem. Niçin? İstemem, gidiyorum." Taraça'dan kaçmak üzereydi. Lebedev'in yeğeni onu elinden yakaladı, bir şey fısıldadı. Öbürü hemen döndü. Cebinden kapatılmış büyük boy bir zarf çıkardı, zarfı prensin önündeki masaya fırlattı. "İşte para. Bunu hangi cesaretle verdiniz? Para." Doktorenko, "Çaborovelli ile ona sadaka yerine göndermeye cesaret ettiğiniz 250 ruble, diye açıkladı. "Makalede 50 deniyor, diye bağırdı Kolya. Prens Burdovski'ye yaklaşarak, "Suçum var," dedi. "Size karşı çok suçluyum Burdovski. Ama emin olun sadaka diye göndermemiştim. Şimdi de suçluyum, az önce de." Prens çok üzgündü. Yorgun, güçsüz görünüyordu. Sözleri bağlantısızdı. "Dolandırıcılıktan söz etmiştim. Aslı yokmuş, yanılmışım. Sizin de benim gibi hasta olduğunuzu söylemiştim. Değilsiniz. Siz ders veriyor, annenize bakıyorsunuz. Annenizi rezil ettiğinizi söyledim. Oysa onu seviyorsunuz. Kendisi de söylüyor, baksanıza. Ben bunları bilmiyordum. Gavril Ardalyonoviç demin bana her şeyi olduğu gibi anlatmamıştı. Suçluyum. Size 11 ruble önermek yürekliliğinde bulundum. Bu hareketim suçtu benim. Yapmamalıydım bunu ama iş işten geçti artık." "Aa, burası düpedüz tımarhane," diye bağırdı Lizaveta Prokofyevna. Aglaya sabredemedi. Sertçe, "Tabii tımarhane," dedi. Sözleri toplu gürültüde kayboldu. Herkes yüksek sesle konuşuyor, fikirler öne sürüyordu. Kimi tartışıyor, kimi gülüyordu. İvan Fedorovich Yapanchin sonsuz bir öfkeyle hakarete uğramış gibi karısını bekliyordu. Lebedev'in yeğeni yeniden söze karıştı. "Doğrusu şu prens, nezaketle söyleyeyim, hastalığınızdan Allah için yararlanmasını biliyorsunuz. Dostluğunuzu, paranızı öyle ustalıkla sundunuz ki onurlu bir insan için bunları kabule olanak yoktur. Ya safça ya da çok ince bir hareket şekli. Tabii siz daha iyi bilirsiniz." O anda paraları çıkaran Gavril Ardalyonoviç, "İzninizle baylar," diye bağırdı. "Burada 250 ruble değil, yalnızca 100 ruble var. Sonra bir yanlışlık olmasın diye söylüyorum prens." Prens elini salladı. "Bırakın canım, bırakın." Lebedev'in yeğeni bu söze de takıldı. "Hayır efendim, bırakın da ne demek? Sizin bırakın demeniz de bize hakaret prens. Biz saklamıyoruz, açıkça söylüyoruz. Evet, burada 250 değil 100 ruble var. Ama hepsi bir değil mi?" Gavril Ardalyonoviç saf bir şaşkınlıkla, "Hayır, hepsi bir değil," deyiverdi. "Sözümü kesmeyiniz. Düşündüğünüz kadar enayi değiliz Bay Avukat. Elbette 100 ruble 250 değildir. Hepsi bir de sayılmaz. Ama önemli olan ilkedir, girişimdir. 150 rublenin eksik oluşu ise yalnızca bir ayrıntı. İşin önemlisi, Burdovski'nin sadakanızı kabul etmeyerek yüzünüze fırlatmasıdır Sayın Prens. Bu bakımdan paranın 100 ruble ya da 250 ruble olması aynı kapıya çıkar. Burdovski 10.000 rubleyi kabul etmedi, gördünüz. Namussuz olsaydı 100 rubleyi de getirmezdi. Bu 150 ruble, Çabarov'un prense gidiş geliş masrafına harcandı. Beceriksizliğimizle, iş alanındaki acemiliğimizle alay ettiniz. Zaten elinizden geldiği kadar bizi gülünç duruma düşürmeye çaba gösterdiniz. Yalnız namussuz olduğumuzu söylemekten kaçınınız. Bu 150 rubleyi prense hep birlikte geri vereceğiz. Birer ruble de olsa ödeyeceğiz. Hem de faiziyle. Burdovski fakirdir. Oysa ki Çabarov geziden sonra bir hesap pusulası verdi. Kazanacağımızı umuyorduk. Onun yerinde kim olsa böyle yapardı. Ne gibi yani? Diye bağırdı prens Seyçe. Deli olacağım burada diye söylendi Lizaveta Prokofyevna. Uzun zamandır olanları izlemekle yetinen Yevgeni Pavlovich güldü. Bu bana geçenlerde bir avukatın yaptığı ünlü savunmayı hatırlattı. Hırsızlık kastıyla 6 kişiyi birden öldüren müvekkilinin fakirliğini ve sıkıntı içinde oluşunu öne sürüyordu. Bu 6 kişinin öldürülmesi düşüncesi müvekkilimin fakirlik ve sıkıntı içinde olmasından doğmuştur. Zaten onun yerinde kim olsa aklına aynı şey gelmez miydi diye savunmasını bağlamıştı. Yani buna benzer son derece eğlenceli sözlerdi. Öfkesinden neredeyse titreyen Lizaveta Prokofievna birdenbire "Yeter, kesin artık bu saçmalıkları." diye parladı. Son derece heyecanlıydı. Öfkeyle başını kaldırdı. Dostlarıyla düşmanlarını fark edemeden gururlu, sabırsız, meydan okumayla ışıldayan bakışlarını oradakiler üzerinde gezdirdi. Uzun zamandır içinde tuttuğu öfkesini birinden çıkarmak ihtiyacı artık dayanılmaz bir hal almıştı. Lizaveta Prokofievna'yı tanıyanlar o anda onda olağanüstü bir durum olduğunu sezdiler. İvan Fedorovich ertesi gün Prens Seçe'ye "Bazen oluyor ama dünkü gibisi ancak 3 yılda bir olur, fazla değil." demiş ve tekrarlamıştı. "Asla fazla değil." "Yeter İvan Fedorovich, bırakın beni," diye bağırıyordu Lizaveta Prokofievna. "Kolunuzu ne diye veriyorsunuz? Az önce beni buradan çıkarmanın yolunu bulamadınız. Kocamsınız, ailemizin reisi. Sözünüzü dinlemesem bile kulağımdan tuttuğunuz gibi böyle aptal bir kadını buradan alıp götürmeliydiniz. Hiç olmazsa kızlarınızı düşünseydiniz. Artık siz olmasanız da yolu buluruz. Bu rezalet bize bir yıl yeter. Durun, daha prense de teşekkür etmek istiyorum. İkramlarınıza teşekkürler prens. Gençleri dinleyeceğim diye çakıldım kaldım buraya. Ne bayağılık, ne adilik, ne gürültü, kepazelik. Düşte bile böylesi görülmez. Aman efendim, bu gibi kimselerden çok var mı dünyada? Sus Aglae, sus Aleksandra. Bu sizin işiniz değil. Dolaşmayın çevremde Yevgeni Pavlovich, sinirlendiriyorsunuz beni." Sonra tekrar prense dönerek, "Üstelik onlardan özür diliyorsun azizim," diye devam etti. "Size servet önermek yürekliliğinde bulunduğum için beni bağışlayınız." gibilerinden. Lizaveta Prokofievna birden Lebedev'in yeğenine saldırdı. "Sen de gül bakalım farfara. Biz serveti reddediyoruz, yalvarmıyoruz, istiyoruz. Sanki bu budalanın yarın nasıl olsa onlara sürüklenip dostluğunu ve servetini sunacağını bilmezmiş gibi." "Prense, gideceksin değil mi? Gidecek misin? Gidecek misin, gitmeyecek misin?" Prens yavaş, önemsiz bir tavırla "Gideceğim," dedi. "Duydunuz mu?" Lizaveta Prokofievna gene Doktorenko'ya döndü. "Sen de zaten buna güveniyorsun. Para nasıl olsa cebinde. Bunun için bize kül yutturmaya kalkıyorsun. Yo iki gözüm, başka enayi bul. Ben sizin hepinizin içini dışını görüyorum. Düzeninizi olduğu gibi anlıyorum." "Lizaveta Prokofievna," diye bağırdı prens. Prens Seçe mümkün olduğu kadar sakin gülümseyerek, "Hadi gidelim Lizaveta Prokofievna," dedi. "Vakit çok geç, prensi de götürelim." Genç kızlar neredeyse korku içinde bir kenarda duruyorlardı. General iyice sinmişti. Herkes şaşkınlık içindeydi. Daha uzakta duranlar sinsi sinsi gülümsüyor, fısıldaşıyorlardı. Lebedev'in yüzünde de son derece şaşkın bir anlam vardı. Yeğeni de biraz şaşırmıştı. Anlamlı anlamlı, "Rezalet ve karışıklık her yerde bulunur hanımefendi," dedi. "Ama bu kadarı değil. Şimdi sizde olduğu kadarı değil iki gözüm," diye hiddetle atıldı Lizaveta Prokofievna. Sinir nöbetine tutulmuş gibiydi. Sonra onu yatıştırmaya çalışanlara dönerek, "Ayol beni rahat bıraksanıza," diye bağırdı. "Hayır efendim. Yevgeni Pavlovich, az önce siz fakirlik yüzünden 6 kişinin canına kıymaktan daha doğal bir şey olmadığını, bir avukatın mahkemede savunduğunu söylüyordunuz. Demek gerçekten dünyanın sonu geldi. Bu kadarını işitmemiştim. Şimdi her şey aydınlandı." Derin şaşkınlıkla ona bakan Burdovski'yi göstererek, "Hele bu kekeme kesmez mi insanı? Bahse girerim keser. Paranı, 10.000'ini belki almaz. Vicdanı bir samimiyetle almaz. Ama gece gelip seni keser ve çekmeceni boşaltır. Hem de vicdanına dayanarak alır. Bu ona göre namussuzluk değildir. Bu asil bir ümitsizliğin coşkunluğudur. Bu kafirliktir. Ya da bilmem daha neler. Tüh, dünya tersine döndü. Neye baksan tepe taklak. Bir de bakarsın evin kızı sokağın ortasında arabaya atladığı gibi, anneciğim ben bugünlerde filan Karl ya da Ivan'la evlendim der. Hoşça kalın. Sizce bu harekette bir aykırılık yok değil mi? Saygıdeğer bir davranış belki de. Yoksa kadınlık davası mı?" Kolyeyi gösterdi. "Şu yumurcak bile geçenlerde kadınlık sorununun bu olduğunu öne sürüyordu. Anan aptal da olsa ona gene insanca davran. Hepiniz burnu havada girdiniz az önce. Savulun, biz geliyoruz. Bize bütün hakları ver ama karşımızda gık demeye kalkışma. Sen bize olan olmayan her türlü saygıyı göster, biz sana en alt tabakada bir uşağa bile yapılmayan şekilde davranacağız. Gerçek peşindeler, hak arıyorlar. Oysa kendileri makalede bunların hepsini inkar edip suçlama yağdırmışlar. Yalvarmıyoruz, zorla istiyoruz. Hem bizden teşekkür duymayacaksınız. Çünkü bunu siz kendi vicdanınızı tatmin için yapıyorsunuz. Ne ahlak anlayışı. Madem ki senden teşekkür duymayacak, prens de sana Pavlişçev'e karşı hiçbir minnet duymadığını, çünkü Pavlişçev'in de kendi vicdanını tatmin için iyilik ettiğini söylesin. Halbuki senin bütün dayanacağın onun Pavlişçev'e olan minneti. Prens senden ödünç almadı, borcu yok sana. Bu minnet duygusundan başka ne güvencin var? O halde nasıl oluyor da kendin bu duygudan kaçınıyorsun? Kaçıklar. Baştan çıkarılmış bir kızı küçük düşürdüğü için toplum vahşi, zalim sayılıyor. Buna göre kızın toplumdan incindiğini kabul ediyorsun. Öyleyse sen de onu ne hakla bu toplumun karşısında gazetelerde yayıyorsun, hem de incinmemesini istiyorsun. Çılgınlar, kendini beğenmişler, Allah'a inanmaz, İsa'yı tanımazlar. Kibir ve gurur sizi o hale getirmiş ki, günün birinde birbirinizi yiyip bitireceksiniz, bunu böyle bilin. Ne perişanlık, ne kargaşalık, ne rezalet bu. Bu utanmaz da, bütün bunlardan sonra özür dilemek için onlara sokuluyor. Sizin gibileri çok mu acaba? Ne gülüyorsunuz? Sizinle birlikte rezil olduğum için mi? Öyle ya, rezil oldum. Ama çaresiz artık. Birdenbire Hipolit'e döndü. Hele sen, gülme, bulaşık adam. Nefes alacak halin yok. Başkalarının ahlakını bozmasını biliyorsun. Bu yumurcağın ahlakını sen bozdun. Kolyeyi gösterdi. Hep seni sayıklıyor. Ona kafirlik öğretiyorsun. Allah'a inanmıyorsun. Daha çok sopa yemelisin küçük bey. Yazıklar olsun hepinize. Lizaveta Prokofyevna sanki tıkanırcasına yeniden prense döndü. Demek yarın onlara gidiyorsun Prens Lev Nikolayeviç. Gidiyorsun değil mi? Evet. Öyleyse bir daha yüzünü görmek istemem. Lizaveta Prokofyevna çıkmak için hızla yürüdü ama birden durdu. Bu kafirin yanına da gidecek misin? Diye Hipolit'i gösterdi. Sonra Hipolit'in alaylı gülümsemesine dayanamayarak doğal olmayan bir haykırışla üstüne atıldı. Sen de mi benimle alay ediyorsun? Her yandan birdenbire Lizaveta Prokofyevna, Lizaveta Prokofyevna diye bağırışmalar duyuldu. Maman ayıp diye bağırdı Aglaya. Generalin karısı genç adamın yanına fırlamış, kolundan yakalayarak kim bilir neden sımsıkı kavramıştı. Öfke saçan bakışlarını ondan ayırmıyordu. Hipolit sakin bir tavırla, ''Telaşlanmayın Aglaya Ivanovna, merak etmeyin.'' dedi. ''Sizin mamanda ölmek üzere bulunan bir insana çullanmanın doğru olmadığını anlayacak nasılsa. Niçin güldüğümü açıklamaya da hazırım. İzin verirlerse çok memnun olacağım.'' Hipolit'i birdenbire dehşetli bir öksürük yakaladı. Öksürmesi bir dakika kadar geçmedi. Lizaveta Prokofyevna elini bıraktı. Akan kanı dudaklarından silişine neredeyse korkuyla bakıyordu. Ölüyor da gene nutuk çekiyor. Daha ne konuşuyorsun, gidip yatsana. Hipolit yavaş, kısık sesle fısıldar gibi yanıt verdi. Zaten öyle yapacağım. Eve döner dönmez yatacağım. 2 hafta sonra da öleceğimi biliyorum. Geçen hafta... B.N. Dipnot 1, zamanın tanınmış doktoru Botkin'i demek istiyor. Kendisi söyledi. Onun için izin verirseniz ayrılırken bir çift söz söyleyeyim. Ama çıldırdın mı sen diye korkuyla bağırdı Lizaveta Prokofyevna. Bırak saçmalığı. Konuşmanın zamanı mı? Tedavi edilmen gerek. Hadi git yat. Hipolit gülümsedi. Yatarsam bir daha kalkamam. Ölene kadar. Zaten dün de kalkmamak üzere yatmak istemiştim. Ama dizlerimde güç varken bu yatışı öbür gün ertelemeye karar verdim. Bugün buraya gelmek için. Ama çok da yoruldum şimdi. Otur bari otur, ne duruyorsun, al şu sandalyeyi. Lizaveta Prokofyevna telaşlandı. Hipolit'e sandalye uzattı. Teşekkür ederim diye yavaşça devam etti Hipolit. Siz de karşıma geçin, böylece konuşalım. Mutlaka konuşalım Lizaveta Prokofyevna. Artık ısrar ediyorum diye ona yeniden gülümsedi. Düşünün ki bugün ben son kez temiz hava alıyor, insanlarla karşı karşıya geliyorum. 2 hafta sonra belki toprak altında olacağım. Demek ki bu insanlarla ve doğayla bir çeşit vedalaşmam. Gerçi aşırı duygulu bir insan değilim. Ama inanır mısınız? Bunun burada Pavlovsk'ta oluşuma memnunum. Hiç olmazsa yeşillenmiş ağaçlar görüyorum. Lizaveta Prokofievna gitgide kuşkulanıyordu. Canım, konuşmanın sırası mı şimdi? Az önce zırlamandan geçilmiyordu. Şimdi güç soluyorsun, kesildin. Artık dinleneceğim. Ne diye dileğimi reddediyorsunuz? Biliyor musunuz Lizaveta Prokofievna? Sizinle görüşmeyi çoktandır istiyordum. Hakkınızda çok fazla şey duymuştum. Kolya'dan. Beni bırakmayan bir o var. Siz eşi bulunmaz, değişik bir kadınsınız. Bunu şimdi ben de gördüm. Biliyor musunuz, sizi biraz sevdim de. Ya Rabbi, ben de neredeyse el kaldıracaktım ona. Aglaya Ivanovna tuttu sizi, değil mi? Yanılıyorsam bu kızınız Aglaya Ivanovna olacak. O kadar güzel ki. Hiç görmediğim halde o olduğunu ilk bakışta anladım. Bırakın da hayatımda hiç olmazsa son kez bir güzel seyredeyim. İpolit utanga çarpık bir gülümsemeyle güldü. İşte prens de, kocanız da, bütün dostlarınız burada. Son dileğimi neden reddediyorsunuz? Sandalye verin diye bağırdı Lizaveta Prokofievna. Ama beklemeden kendisi bir sandalye kaptı, İpolit'in karşısına geçti. Kolya, hemen birlikte gidip götür onu. Yarın ben kendim %100... İzin verirseniz prensten bir bardak çay isteyeceğim. Çok yoruldum. Siz sanırım prensi çaya davet etmiştiniz Lizaveta Prokofievna. Burada kalsanız da birlikte vakit geçirsek daha iyi olmaz mı?